Ayrım 13.
Sayfa 141. Bu yeni duruma alışıncaya kadar çocukta uyum sorunları olabilir. Bunlara gelip geçici uyum bozuklukları denir. Her çocukta görülebilir. Çocuğun gelişmenin getirdiği yeni şartlar uyum sağlaması ile bu gelip geçici uyum bozuklukları kendiliğinden düzelir. Gelişmeye tepki olarak ortaya çıkan gelip geçici uyum bozuklukları eğer beklenen kısa sürelerde geçmezse, ileri yaşlarda da devam ederse o zaman bunlara gerçek uyum bozuklukları demek gerekir. Bu çeşit uyum bozuklukları ruhsal bir rahatsızlığın veya ruhsal sorunların belirtisi olarak kabul edilir. Aynı zamanda belirli bir gelişme aşamasında veya yaş diliminde görülebilen gelip geçici uyum bozuklukları başka bir yaşta veya çağda ortaya çıkarsa bu da ruhsal bir hastalık veya sorunlar olduğunu işaret eder. Bunlara örnek olarak parmak emmeyi gösterebiliriz. Bebekler ilk bir yaş içinde parmaklarını emebilir. Bu doğal bir davranıştır. Ancak bu yaştan sonra da devam ediyorsa veya büyük yaşlarda ortaya çıkmışsa parmak emme bir hastalık veya ruhsal sorunun belirtisi kabul edilir. Uyum güçlükleri ve sorunları çocuğun yaşı büyüdükçe sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde olumsuz etkiler gösterir. Bu olumsuz durumlar 8-9 yaşından sonra davranış bozuklukları adı altında da anılır. Bu nedenle uyum ve davranış bozuklukları deyimi çoğunlukla birlikte kullanılır. Uyum ve davranış bozukluklarının önemli bir özelliği de bazen bu bozuklukların zeka geriliği, akıl hastalığı, psikonevroz gibi önemli hastalıkların belirtileri olmaları, bazen de başka bir hastalık olmaksızın sadece uyum bozukluğu belirtisi olarak görülmesidir. Bu son durumda çocuğun iç dünyasında gizli kalmış bazı sorunların bulunduğunu düşünmek gerekir. Parmak emme. İlk bir yaş içinde bebeklik döneminde çocuk doğal olarak parmak emebilir. Daha çok baş parmağını hatta bazen ayak parmağını bile emebilir. Bu davranışın çevreyi tanıma ve keşfetme ihtiyacından doğduğu kabul edilir. İlk yaş içinde doğal olan bu davranış daha sonraları da devam ederse veya ileriki yaşlarda ortaya çıkarsa bir uyumsuzluk sorunu veya alışkanlık bozukluğu olarak kabul edilir. Ayrıca çocuklarda korkuda, açlıkta, anneden ayrılmada veya uykuya dalarken görülebilir. Temelinde anne çocuk ilişkisindeki yetersizlik ve çocukta güven hissinin yeterince gelişmemiş olduğuna işaret eder. Pika. İlk bir yaş içinde bazı çocuklar kireç veya toprak parçacıklarını, kağıt veya oyuncakları ağzına götürmeye yönelir. Bazen de mobilya kenarlarını kemirebilir. Sık tekrarlanmayan bu durum her çocukta olabilir. Bazı çocuklar yürümeye başladıktan sonra evde ve bahçede kum, toprak, gübre veya daha zararlı şeyleri de ağzına götürüp yiyebilir. Bu durum ise normal olmayıp önemli bir uyum bozukluğu olarak ele alınmalıdır. Bu davranış genellikle bakımsız, ihmal edilmiş ve genellikle beslenmesi bozuk çocuklarda daha da sık görülür. Bu çeşit yönelişler başlangıçta çevreyi tanıma ve keşfetme gereksinimi ile ilgili kabul edilebilirse de 15-18 aydan sonra da devam ediyorsa ve uzayıp gitmişse buna pika denir. Anne ilgi ve şefkatinden yoksunluk, duygusal yetersizlik, doyumsuzluk ve güvensizlik gibi ruhsal nedenler sebep olarak düşünülmelidir. Trikotillomani. Bazı çocuklar 1-2 yaşlarından itibaren kendi saçlarını çekip yolabilir, koparabilir. Bu davranış uyumsuz ve huzursuz çocukların önemli belirtilerinden biridir. Sık görülmemekle beraber kız çocuklarda biraz daha fazladır. Anne çocuk ilişkisindeki duygusal yetersizlikler veya duygusal gelişmenin engellenmesi başlıca nedendir. Böyle çocuklarda duygusal alandaki gerilimin ifade edilememesi, boşaltılamaması saldırganlık dürtüsünü artırmakta ve çocuk bu dürtüyü kendi kendine yöneltmektedir. Büyük çocuklarda ve gençlerde daha ciddi ruhsal hastalıkların önemli bir belirtisi olabilir. Konuşmayan veya isteklerini anlatamayan zihin özürlü çocuklarda da görülebilir. Temper tantrum. Aşırı hiddetlenme ve öfke patlaması anlamına gelen bu durumda bazen çocuk kendini yerden yere atabilir, başını yerlere duvara vurabilir, katılana kadar ağlama krizi de olabilir. Birikmiş saldırganlık dürtüsünün bir çeşit boşalma şeklidir. Birçok psişik bozukluk nedeniyle olabildiği gibi hatalı terbiye ve yetiştirme tarzının bir sonucu da olabilir. Örneğin her istediği yapılmış, şımartılmış bir çocuğun haklı bir nedenle engellenmesinde de bu durum ortaya çıkabilir. Tırnak yeme. 5-6 yaşlarındaki çocuklarda görülebilir. Ruhsal gerilim, sıkıntı veya saldırganlık duygularının açığa vurulamadığı durumlarda çocuğun kendi kendine yönelik saldırganlık dürtüsünün bir belirtisi kabul edilir. Huzursuz çocuklarda sıklıkla rastlanır. Yerleşik hal alması önemli ruhsal sorunlar olduğuna işaret eder. Mastürbasyon. Bebeklik ve erken çocukluk çağlarında özellikle uykuda cinsel organlarda görülen uyanıklık, mastürbasyon kabul edilmemelidir. 3-5 yaşlarından itibaren temizlenme yıkanma sırasında cinsel organlarla temas çocukta uyarı ve haz nedeni olabilir. Bu tesadüfi duygulanma çocuk için bir doyum uğraşısı biçiminde gelişebilir. Arada bir bu durumun görülmesi bir hastalığa işaret etmez. Aşırı boyutlara varması ve süreklilik kazanması çocuğun önemli ruhsal gerilimlerinin veya doyum ihtiyacının belirtisi kabul edilmelidir. Aşırı hareketlilik. 4-5 yaşlarında başlayıp buluğ çağına kadar sürebilen ve en az 6 ay devam eden aşırı hareketlilik halleri bazı çocuklarda görülebilir. Birçok çocukta zaman zaman görülen hareket fazlalığından bu durum farklıdır. Hastalık halindeki aşırı hareketlilikte çocuğun bu belirtisi engellenemez. Dikkat, algı bozuklukları ve öğrenme güçlüklerinin de aşırı hareketlilikle beraber olduğu bu özel durum genellikle beynin gelişmesindeki bazı ince yetersizliklerin bir sonucudur. Tedavi gerektiren bir durumdur. Bazı akıl hastalıklarında veya zeka geriliklerinde aşırı hareketlilik önemli bir belirti olarak bulunabilir. Saldırganlık. Genellikle doğuştan var olduğu kabul edilen bir dürtüdür. Bunun dışında çevrenin olumsuz tutum veya gereksiz engellemeleri, çocuğa yöneltilen saldırganlıklar, çocukta saldırganlığın oluşmasına veya saldırganlık dürtüsünün beslenerek güçlenmesine neden olabilir. Başka bir yönüyle saldırganlığı ruhsal enerjinin doğrudan eyleme yönelmesi şeklinde kabul etmek de mümkündür. Böyle bir ruhsal enerjiden kaynaklanan saldırganlık dürtüsü dışa ve çevreye yönelirse çocuk saldırganca eylem ve davranışlar içine girer. Bazen de bu dürtü çocuğun kendi kendine yönelir. O zaman da çocuğun kendi kendini yaralaması, öfke nöbetleri, saç koparma gibi uyum bozuklukları ortaya çıkar. Tırnak yeme, başını duvara, yere vurma gibi eylemler de bu nedenle ortaya çıkabilir. Dışa yönelik saldırganlıkta yemekleri dökme, bebekleri dövme, oyuncakları kırma, kağıtları yırtma, küfür etme, tepinme, ısırma gibi belirtiler sık görülür. Esas olan çocuk büyüdükçe ve geliştikçe saldırganlığı oluşturan gücün toplumsallaşmanın kurallarıyla bağdaşır şekilde yararlı uğraş alanlarına dönüştürülmesi ve çocuğun uyumlu davranışlara yöneltilmesini sağlamaktır. Saldırganlık dürtüsünün bu şekilde yararlı alanlara yöneltilemediği çocuklar, ergenlik ve yetişkinlik çağlarında birçok eylemlerinde saldırganca özellikler gösterir. Antisosyal davranışlarda bu durum çok daha belirgindir. Oyun kuramamak. Gelişim aşamasının hemen her döneminde kız ve erkek çocukların kendilerine uygun oyunları vardır. Oyunların türü, biçimi, kültüre, yöreye, çevreye göre değişiktir. Çocuğun yaşına ve gelişim aşamasına göre bu oyunları oynaması, oyunlara katılması doğal olarak beklenir. Oyunlar haz verici, saldırganlığı giderici ve fazla enerjiyi boşaltıcı nitelikte uğraşlardır. Bu nedenle çocuk için oyun, ruhsal ve bedensel gelişmenin vazgeçilmez bir gereğidir. Bazı çocuklar yalnız oynamayı sever fakat çoğu çocuk akranlarıyla ve diğer çocuklarla oynamaya yatkındır. Oyuncakta kurulan oyunlar olduğu gibi oyuncaksız oyunlar da vardır. Oyunlar çocuğun bilinçaltının tanınması, keşfedilmesi açısından büyük önem taşır. Çocuktaki birçok dürtüler oyun yoluyla tatmin edilir veya bu dürtüler faydalı uğraşı alanlarına kaydırılır. Diğer taraftan konuşmanın gelişmesi, öğrenme, ilişki kurma, beceri kazanma, bir işi başarma, düzenli davranma, amaca yönelme, kazanma, paylaşma, sıkıntı, gerilim ve kızgınlığın boşaltılması alanlarında oyun en faydalı uğraştır. Çocuk terbiyesinde en çok oyundan yararlanırız. Ayrıca çocuğun ruhsal durumunun tanınmasında, varsa ruhsal bir hastalığın teşhisinde ve tedavisinde oyun en geçerli yöntemlerden birisidir. Çocukların özellikle grup oyunları, oyunlardaki üstlendikleri roller ve sembolik davranışları, yetişkin hayattaki davranışların taslaklarını oluşturacak, kişiliğinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Çocukların oyun kuramaması, oyunlara katılmaması, sürekli mızıkçılık, oyunda kuralları çiğneme veya saldırganlık göstermesi, ruhsal gelişme ve toplumsallaşma açısından büyük önem taşır. Böyle çocukların iyi incelenmesi gerekir. Çocuğun zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarının iyi anlaşılamaması, gereksiz disiplin, ailenin hatalı tutumu, uygun ortam sağlanamaması, fırsat verilmemesi veya zihinsel gerilikler, dikkat, algı yetersizlikleri, oyun kuramamada başlıca nedenlerdendir. Bedensel özürler ve yetersizlikler de oyun kuramama için çoğu zaman bir neden teşkil eder. Ateşli hastalıklar, bedensel bitkinlik veya diğer hastalıklar, beslenme yetersizlikleri çoğu zaman çocuğun neşesizliği yanı sıra oyun oynamaması ile de kolayca fark edilebilir. Çocuğun oyun kurması ve oyun ortamı içinde diğer çocuklarla ilişkileri, ilerideki başarı ve toplumsallaşmanın erken işaretleri sayılabileceğinden dikkatle izlenip değerlendirilmelidir. Yemek yeme sorunları. 2-5 yaşları arasında çocuğun büyüme hızı nispeten yavaşlar ve kilo alması da azalır. Dolayısıyla fazla beslenmeye de gerek yoktur. Bunun bir doğal sonucu olarak aileler kolayca endişeye kapılır. Çocuğun ihtiyacından fazla yemek yemesini bekler. Oysa sağlıklı bir çocuk ihtiyacı kadar yiyecektir. İşte bu durumda ailenin endişesinden kaynaklanan yemek yeme sorunları ortaya çıkabilir. Nazlanma, oyalanma, yemek süresini uzatma, yemek seçme, fazla ısrar edilirse reddetme, kusma görülebilir. Ailenin daha da ısrarı bu tabloyu her yemek öğününde tekrarlanır hale getirir. Artık anne baba ve çocuk karşılıklı bu çekişme durumuna adeta şartlanmıştır. Oysa ortada çocuğun sağlığını tehdit eden bir durum çoğu zaman söz konusu değildir. Ancak bazı hallerde veya geçici bazı bedensel hastalıklarda çocuğun yemek yemesini engelleyici, azaltıcı organik nedenler söz konusudur. Böyle bir durum zaten esas bedensel hastalık çerçevesinde düşünülmelidir. Annenin çocuğa aşırı düşkünlüğü, kurallarda katılık, beslenmede titizlik, yemek yeme sorununu büyütebilir. Bütün bu durumlarda anne çocuk ilişkisi başta olmak üzere çocuğun ruh sağlığı açısından ele alınması daha doğru olur. Ergenlik çağında ender olarak daha çok kız çocuklarında görülebilen anoreksiya nervosa isimli yemek yemeyi reddetme şeklinde belirlenebilen psikiyatrist bir hastalık vardır. Bu hastalıkta çocuk gittikçe zayıflar, gerçek bir kilo kaybı vardır, çok önemlidir, ciddi takip ve tedavi gerektirir. Uyku sorunları. Bebeklik döneminde uyku uyanıklık evrelerinin düzenlenmesi 1-2 ay sürebilir. Bu arada geceleri bebek 2-3 defa veya daha sık uyanır. Beslenmekle tekrar uykuya dalar. Daha sonraki dönemde beslenme düzensizlikleri, az emme, dış çıkarma, uykudan uyanmaya neden olabilir. Çocuk anne ilişkisinin gerginliği söz konusu ise uykusuzluklar baş gösterebilir. Büyüdükçe yatağa girmede isteksizlik, ağlama, oyuncakları ile oynamak isteme, hareketliliğe yönelme, sıkıntı, korku, anne baba ile birlikte yatma isteği gibi durumlar yaratarak uykuya yönelmeme çocuk tarafından en sık yaratılan sorunlardandır. Annenin çocuğun uyku konusu ile titizce ilgilenmesi, geç yattığından, az uyuduğundan şikayetçi olması, uyuması için suni abartılmış davranışlara girmesi çocuktaki emosyonel, duygusal gerginliği artırarak uykuya yönelmeyi geciktirebilir. Aşırı hareketli çocukların uykuları da çoğunlukla huzursuzdur. Uyanıklık halinden uykuya geçişte çocuğun güven hissi kazanmış olması önemli bir faktördür. Bu ise ilk bir yaş içinde olumlu anne çocuk ilişkisiyle sağlanmaktadır. Gece korkusu. 4-12 yaşlar arasında %1 ila 4 sıklıkta görülen pavor nocturna'da denen gece korkusu uykuya daldıktan çoğunlukla 1,5-2 saat sonra nöbet tarzında görülen önemli bir bozukluktur. Panik şeklinde çığlık atarak uyanan çocukta yatakta derin soluk alıp verme, taşikardi ve pupillarda genişleme dikkati çeker. Bu nöbet 1-10 dakika içinde kendiliğinden geçer. EEG'de çoğu zaman bozukluk vardır. Yaş büyüdükçe kendiliğinden iyileşme görülür, yine de bazı durumlarda tedavi gerekebilir. İnatçılık. 18-36 aylık dönemde çocukta inatçılık, zıtlaşma ya da karşıt oluş fizyolojik bir yönelmenin ifadesidir. Aslında çocuğun iradesinin gelişmesinin erken işaretleri de sayılabilir. Bu dönemde bir şeyi yapmakla yapmamak arasında kararsızlık, duygusal tercihi belirtememe gibi ikili davranış söz konusudur. 3 yaşından sonra ise sürekli karşıt olma, inatçılık gösterme görülürse çocuğun ruhsal durumunu ve aile tutumunu incelemek uygun olur. Yalan. Çocukta ve ergende kolay değerlendirilemeyecek bir uyum ve davranış sorunudur. Çocuk gelişme aşamasında gerçeklik duygusunun gelişmesi ve kazanılması oranında gerçekleri algılamaya ve söylemeye başlayacak, gerçek dışı söz söylemekten kurtulacaktır. İşte bu nedenle çocuğun doğru olmayan her sözüne hemen yalan damgası basmak hatadır. Birçok anne baba, hatta öğretmenler bu gelişim özelliğini dikkate almaz ve çocuklarını suçlayarak cezalandırır. Ayrıca çocukta ve ergende psikolojik ihtiyaçlarla ve dürtülerle ruhsal doyum sağlamak amacıyla sık sık yalan sayılabilecek sözler görülebilir. Bunlar genellikle zengin hayal gücüne dayanan fantastik türden sözlerdir. Korkan veya zorda kalan bir çocuk sıkışınca kolayca yalana sığınır. Bazen de çocuklar kurnazca bir yaklaşımla yalanı kullanarak giriştiği denemelerle yetişkinlerin eğilimlerini anlamak ister. Yalanın çocuk ve gençte oluşması, gerçeklik duygusunun geç kazanılması, zihinsel ve ruhsal olgunlaşamama nedeniyle oluşabilir. Bunun alışkanlık haline gelmesinde çocuğun ana baba ve yakınlarının yalanı sık kullanmaları, benimseme mekanizmasıyla etkili bir biçimde rol oynar. Hatta diyebiliriz ki, ebeveynin yalancılıkları çocukta aynen görülebilir. İleri yaşlardaki davranış bozukluklarında ve topluma karşı yönelmelerde, suça sapmalarda yerleşmiş yalan çok sık kullanılan vazgeçilmez bir araçtır. Sonuç olarak özellikle okul öncesi dönemde çocuğun gerçeklere uymayan birçok sözlerinin yalan olarak değerlendirilmemesini, bunun gerçeklik duygusunun kazanılmasıyla ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca çocuğun daha ileriki yaşlarda da yalanı sapması istenmiyorsa özellikle ebeveynin yalandan sakınmaları gerekmektedir. Çalma. Erken çocukluk çağından itibaren bir şeyi izinsiz almak sık görülen bir durumdur. 6-7 yaşına kadar çocuğun bu çeşit eylemleri çalmak anlamında kabul edilmemelidir. Çünkü mülkiyet hissi gerçek anlamda ancak 7-8 yaştan sonra gelişecektir. Oyun çağındaki küçük çocuk birçok oyuncağın kendisine ait olup olmadığını bilmekle beraber değeri hakkında bir fikri yoktur. Çoğu zaman kendi oyuncaklarını bırakır, sonra da başka çocukların oyuncaklarını alır. Bunlar istendiğinde kendisininmiş gibi geri vermek istemez. 6-8 yaşlarında ya da daha büyükçe çocuklarda anneye babaya ait saat, mücevher, para, makyaj takımı gibi kıymetli, bazen de kıymetsiz eşyaları saklamak sık görülen bir davranıştır. Aile içinde hırsızlık gibi yorumlanan böyle durumlarda ebeveyninden yeterli sevgiyi sağlayamayan çocuğun onlara ait bir eşya ile tatmin yolu araması söz konusudur. Kibrit ve ateşle oynama. Küçük veya biraz büyükçe okul çocuklarında sıklıkla görülür. Daha büyükçe çocuklarda ve ergende ise ateşle oynamakla yangın çıkarmak veya kundaklamak arasındaki sınırı ayırt etmek çok zordur. Yangın çıkarmak afektif, duygusal bir gerilim sonucu da olabilir. Fakat bu her zaman bilinçli değildir. Çocukta otokritik, öz eleştiri yetersizliği sonucu olabilir. Davranış bozukluğu içine girmiş veya suça yönelmiş ergenlerde hostilite, düşmanlık, intikam hissi, agresivite, saldırganlık nedeniyle yangın çıkarma mümkündür. Çekingenlik reaksiyonu. Uyumsuzlukların büyük bir kısmı çevreye yönelen dışa dönük, genellikle etrafı tedirgin edici niteliktedir. Oysa uyumsuzlukların bir kısmı çevre tarafından kolay fark edilmeyen çekingenlik, içe dönüklük tipindeki davranışlardır. Bu tip uyum güçlükleri arkadaş edinememe, oyunlara katılamama, okul başarısında yetersizlik, istek ve ihtiyaçlarını belirtmeme, çevrenin şaka ve eğlencelerine katılmama gibi davranışlardır. Baş ağrısı, açlık, karın sancısı veya parasızlık gibi durumları çoğu zaman belli etmeme gibi hallerde kendini gösterir. Yatılı okul ya da yeni tanışılmış semtlerde kolayca bu reaksiyonlar ortaya çıkar. Bu haller geçici bir özellik gösteriyorsa önem taşımaz ama bir süreklilik kazanmışsa davranış bozuklukları içinde ele almak gerekir. Firar, kaçma. Büyükçe çocuklarda veya ergenlik döneminde evden izinsiz ayrılmalara firar, kaçma denir. Bu kaçmalar bir geceden günlere, haftalara kadar uzayabilir. Kaçma çeşitli psişik, sosyal ve organik nedenlerin rol oynadığı impulsif, atakçı bir davranıştır. Bazen 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun birkaç saat kaybolduğu, sonra kuytu bir köşede bodrumda veya bir harabede bulunduğu görülür. Bu davranışa çoğu zaman bir sebep bulunmaz. Ama önemli sebepler arasında aile içi çatışmaları, yeni bir yuvaya kavuşma hayalini, sevilmediğine inanmayı, okul başarısızlığı, hor görülme, dayak, işe zorlanmayı sayabiliriz. Okul çocuklarındaki uyum ve davranış bozuklukları. Okul, öğrencilerin günün belirli saatlerini geçirdikleri bir yerdir. Öğrenciler burada dersleri görerek bilgi kazanır. Bunun yanı sıra da oyun oynar, arkadaşlık eder, spor yapar, müzik öğrenir, boş zamanlarını da değerlendirir. Bu toplumsallaşmayı gerçekleştirebilmek için de çocuğun okulun binasına, bahçesine, sınıfına, oradaki diğer öğrencilere, öğretmenlere alışması, uyum göstermesi gerekir. Daha derinliğine düşünülürse bu kişilerin üstlendikleri görev ve gösterdikleri davranışlar ile öğrenci bir ilişki içindedir. Bu ilişki okul hayatının canlılığını temsil eder. Çocuğun bu okul hayatında kendi yerini bulması, örneklerini seçmesi, her türlü olumlu ilişkisini kurması özlenir. Fakat görülmektedir ki öğrencilerin bir kısmı okulun havasına, kurallarına ve şartlarına bu anlamda bir uyum gösterememekte, uygun davranışı becerememektedir. Bu çocukların sorunları pedagojik, psikolojik, sosyal, ekonomik nedenlerle ilişki olabildiği gibi sıklıkla öğrencinin beden sağlığıyla da yakından ilgilidir. Bütün bu özellikleri davranışa aktarabilmede çocuğun sağlıklı olması birinci temel şarttır diyebiliriz. Sağlıklı bir çocuğun da toplumla ve okulla kaynaşabilmesi, ruh sağlığının yerinde olmasıyla mümkündür. Şu halde okula uyumsuzluk gösteren çocukları ele alırken ruh sağlığından söz etmek gerekir kanısındayız. Bir kişinin sağlıklı olduğunu söyleyebilmek için onun bedensel, zihinsel, psişik yönden sağlıklı olması gerekir. Yeterli zekası ve normal gelişen, psişik yapısı olan çocuğun sosyal ilişkilerinin de sağlıklı olabilmesi, uygun ortam ve çevre koşulları ile aile, okul, toplum sağlanabilir. Önemli olan çocuğun sağlıklı tepki ve davranışlar göstermesidir. Çocuğun yeni durumlara uyarken, bütün gelişme basamaklarında gösterebileceği bozuk tepkilerin bir süre sonra sağlıklı tepkilere dönüşmesi beklenir. Ruh sağlığının amacı çocuğun tepkilerinin sağlıklı olmasını kısa sürede sağlamak ve ayrıca onu çeşitli risk faktörlerine karşı korumaktır. Normal ve sağlıklı tepkiyi tanımlamak güçtür. Tanımlama normal dışı kavramından hareketle veya çoğunluğun gösterdiği uyum ve davranış ölçülerine göre yapılabilir. Biz psikolojik bakımdan normal çocuğu tanımlarken Freud'un şu ölçülerini gözetebiliriz. Arkadaşları ile iyi geçim, oyunlara katılma, oyunlarda bazen önder olma, çoğu zaman oyuna bir üye olarak katılma, yeterli okul başarısı, sınavlarda aşırı heyecanlanmama, güçlüklere kendi kendine çare bulabilme, insanlar arası ilişkileri kolayca kurabilme, toplum kuralları ve disiplini kolayca kabul edebilme, hislerini rahatça açıklayabilme, gerektiğinde kendini savunabilme, oyunlarda yenilgiyi kabul edebilme, arkadaşları ile yardımlaşabilme. Bu özellikleri belirli düzeyde gösteremeyen veya önemli biçimde aksatan çocukta uyum ve davranış sorunları vardır diyebiliriz. Çoğunlukla toplum kurallarına aykırı belirtileri içeren ve toplumsallaşmada yetersizlik, asosyalite veya toplumsallaşmada gerileme, gevşeme, disosyalite ile büyükçe çocuklarda ortaya çıkan topluma uyum bozukluklarına da davranış bozuklukları demek daha uygun olur. Bu ayrım esas alındığı takdirde topluma aykırı hareketlerin kendini belli etmeye başladığı veya yavaş yavaş önem kazandığı 8-9 yaşlarından itibaren davranış bozukluklarının başladığını ifade etmek daha doğru olur. Bu davranış bozuklukları içerisinde özel bir yer tutan suça yönelmeye de antisosyal davranışlar veya en dar anlamda kısaca davranış bozukluğu diyenler de vardır. Antisosyal davranışların daha çok 12 yaşından itibaren belirli olabileceğini düşünmek gerekir. Davranış bozukluğunda özellikle büyük çocuklarda kabahat ile suça yönelme veya ergenliğe uyum güçlüğü arasında kesin sınırlar koymak çoğu zaman mümkün değildir. Bazen hepsinde az ya da çok psişik alandaki dürtüler, çatışmalar, savunma mekanizmalarının yetersizliği, ego ve süper egonun gelişememesi veya anne baba tutumu ile çevrenin olumsuz etkileri rol oynamaktadır. Ayrıca bütün uyum bozukluklarında çocuğun gelişme aşamasının alt basamaklarında görülen ve olumsuz sanılan birçok davranışın esasında o döneme has normal fizyolojik bir davranış olduğunu ancak daha üst gelişme basamaklarında böyle bir davranışın devam etmesinin normal dışı sayılacağı unutulmamalıdır.